Ayrım 28, sayfa 338. Camp David'den 2 ay sonra, 28 Eylül 2000'de, sabah saat 8'de Ariel Sharon, Kudüs'teki en muhalif dini bölgesine, Eskişehir'e gelmişti. Yahudilerin bu tapınak tepesi, Müslümanların harem-i şerif olarak bildikleri bölgeydi. 2 ay önceki Camp David zirvesinin başarısız olmasındaki en önemli unsur, bölgenin kontrolüydü. Lübnan'daki mülteci kampları Sabra ve Şatilla'da 1982'deki katliam neticesinde gözden düşen Sharon, İsrail politikasının el değmemiş bölgesindeki yolculuğundan geri dönmüştü. Netanyahu hükümetinde Batı Şeria'da yerleşimin genişlemesine yardımcı olmak için altyapıda görev almıştı. Şimdi İsrail'li Knesset'te en yüksek kademedeki muhalif olarak Sharon, Müslümanların üçüncü kutsal yerleri olarak düşündükleri yere gelerek İsrail egemenliğini belirten mesajı veriyordu. Onlara göre İsraillerin tapınak tepesi batı duvarıyla, ağlama duvarıyla, harem-i şerif, kutsal mabet, Kubbetus Sahra ve El-Aksa camisinin kubbelerini de içine alan Müslümanların kutsal yerlerinin bulunduğu geniş bir kompleksti. Sharon'un hareketi, İşçi Partisi'ndeki rakibi Barak'a ve Likud Partisi liderliğine itiraz etmeye yemin etmiş Netanyahu'ya politik bir meydan okumaydı. İsrail kanunlarına göre Sharon'un Tapınak Tepesi'ni ziyaret etmeye hakkı vardı ve güvenlik nedeniyle Barak, başbakan olarak itirazlara neden olan Doğu Kudüs bölgesinde 1500 İsrailli polisin ona refakat etmesini onaylamıştı. Bir sonraki gün El-Aksa Camisi'ndeki cuma namazının sonunda kalabalık bir Filistinli grubu İsrailli askerlere taş atmaya başladı. Göstericilerin çoğu daha sonra yapılan araştırmalara göre gençler ve Blue çağındaki erkek çocuklardı ve ateşli silahları yoktu. İsrail birlikleri gerçek mermilerle ateş açtı ve 4 Filistinliyi öldürdüler. Barak ve diğer İsrailler Arafat'ı Camp David'deki başarısızlıktan sonra terörün ve şiddetin parçası olarak yeni bir ayaklanma planlamakla suçladılar. Ama sonraki 8 hafta İsraillerden 9 kat daha fazla Filistinli öldürülmüştü ve yaralı sivillerin sayısında da bir eşitsizlik vardı. Hala daha yüksekti. İsrail, Filistinlileri İsraillere ellerindeki makineli tüfeklerle ateş açacak erkeklerin önüne çocukları yerleştirerek etik bulunmamakla suçluyordu. Birçok araştırmacı bu vakaları istisna olarak kabul etmişti. Ama daha sonraları Mervan Barghouti tarafından yönetilen Fetih'in milis gücü olan Tanzim'in İsrail birliklerine yaptıkları saldırılarla Filistin direnişi gerçekten daha şiddetli olmaya başlamıştı. Filistinliler İsrail'in Lübnan'dan çıkışını Hizbullah'ın direnişine bağlıyordu ve Batı Şeria ve Gazze'yi de aynı paralelde görüyorlardı. Ekim'de intifada İsrail içindeki diğer Arap toplumlarına da Nazerat ve Galili'deki diğer köylere de yayılmıştı. Filistinliler İsrail nüfusunun neredeyse %20'sini oluşturuyordu. İsrail'li Araplarla polis arasındaki şiddetli çarpışmalarda 13 Filistinli ölmüştü. İsrailli sağ gruplarda konuşmalar İsrail'den sürülmesi gerekebilecek Arapların hain 5. kolun üzerine geri dönmüştü. Turizm Bakanı Rehavem Zeevi dahil diğer önde gelen İsrailler gittikçe benimsenen şu fikri savunuyordu. Tüm Filistinleri Batı Şeria'dan Ürdün'e göndermek ve ertesi İsrail'i kurmak. Filistinli vatandaşlarının ölümü İsrail toplumunun çığlığına sebep oldu ve bir İsrail Anayasa Mahkemesi hakimi başkanlığındaki soruşturma komitesi polisin davranışını derin bir incelemeye aldı. Bölünmüş ülkede güvensizlik artarken Dalia ve Yehezkel kendilerini açık evde bir adada buldular. Açıkça kendi ailelerinin 1948 yılından beri öykülerini anlatmaya başlayan Arap vatandaşlarının duygularını dökmeleri karşısında şaşkınlığa düşmüşlerdi. Birdenbire Araplar açılmışlar ve acılarını ifade etmeye başlamışlardı dedi Yehezkel. Liberal, düzgün düşünen İsrailler, kültürel köprüler ve anlaşmalar kurduklarını düşünenler, gerçekte her zaman görülen sorunlardan başka ve İsrail toplumunda çapraz kültürel karşılaşmadan ve birlikte var olma faaliyetinden çok daha fazlasına gerek duyulan adaletsizliklerle yüzleşmek zorunda kalmışlardı. Toplumsal arenada sosyal ve politik değişime gerek vardı. Aynı yılın sonbaharında İsrail Knesset'inin bir üyesi, İsrail'deki Arapların durumlarını iyileştirmek için kurulan ulusal bir düşünce platformuna katılmalarını istemek için Dalia, Yehezkel, Mikail ve diğer açık ev destekleyicilerine yakınlaştı. Ama İsrail'deki kutuplaşma büyük çapta zarar veriyordu. Ayrıca uzlaşma grupları kapanıyor ve bu grupların çalışmaları artan gerilimde olanaksızlaşıyordu. İsrail televizyonları sürekli olarak Ramallah'ta kızgın kalabalık tarafından linç edilen iki İsrail askerini ve vücutlarının muzafferane bir şekilde caddelerde sürüklenişini gösteriyordu. İsrail, 1948'den beri hiç olmadığı kadar çok kutuplaşmıştı. Büyük bir olasılıkla Oslo'ya çok yüksek umutlarla bel bağladıkları için ve sonra bir kenara atılmışlardı, diyordu Yehezkel. İsrailler hala uzun zamandır düşman oldukları toplumla bir anlaşma istiyordu. Ama gelecek 2001 yılındaki seçimlerde Sharon'a destek gittikçe bir artış gösteriyordu. 2000 aralığında El-Aksa intifadasının 3. ayında Barak ve İsrailli arabulucular Arafat ve Filistinli ekiple Mısır'ın kıyı kenti Taba'da buluşmuşlardı. Haberlere göre her iki taraf da Doğu Kudüs'te Filistin egemenliği konusunda ve hatta çok az da olsa geri dönüş hakkı konusunda Camp David'den çok daha fazla barışa doğru yaklaşmıştı. 1 Ocak 2001'de Netanya'da bir intihar bombacısı 40'tan fazla İsrailli'nin yaralanmasına neden olmuştu. Clinton'ın ikinci döneminin son bulmasına 2 hafta ve İsraillerin Barak ve Sharon arasında seçim yapmalarına 1 ay vardı. Barak kısaca Taba görüşmelerini durdurdu ama niyetinin ciddiyetten son derece şüphelendiğimiz Filistinli lider eğer teröre bir son verirse Washington'a bir temsilci göndereceğini söyledi. Konuşmalar hala devam ediyordu ve bir noktada her iki tarafta gerçek bir anlaşmaya yakın gözüküyordu. Sonunda geri dönüş hakkı konusunda başarısız olunmuştu. Biz bir tek mültecinin bile geri dönüş hakkı temelinde geri gelmesine izin veremezdik, diyordu Barak. Ve sorunun yaratılmasında tarihi bir sorumluluk kabul edemezdik. Zaman geçerken Taba görüşmeleri boşa çıkmış ve Sharon büyük bir çoğunlukla seçimi kazanmıştı. Beşir çok gürültülü bir sesle uyandı. Çok aşina bir gürültüydü ve 59 yaşındaki Beşir kapıda neyle karşılaşacağının bilinciyle hızla kapıya doğru yürüdü. İsrailli askerler evi kuşatmışlardı. 200 kadar asker olduğunu tahmin etti. 27 Ağustos 2001 yılının sabah saat 5.30'uydu. Neden bu kadar gürültü yapıyorsunuz? Beşir sol eli cebinde kızgın bir şekilde yetkili memura sordu. Uyuyan tüm insanları uyandıracaksınız. Kimi istiyorsunuz? Beşir Hayri'yi istiyoruz, diye cevapladı memur. Beşir benim. Sizi istiyoruz. Eğer kıpırdarsam vururuz. Sizler bize bela oluyorsunuz. Siz dediğiniz kim, diye sordu Beşir. Siz, FHKC. Ben FHKC'den değilim, diye ısrar etti Beşir. Askerler Beşir'in etrafını sardılar ve bekleyen zeytin renkli cipe refakat ettiler. Ramallah'ın dışında dikenli tellerle çevrilmiş ve askerlerle köpeklerin devriye gezdiği bir çadır kampına alınmıştı. Vardığı anda satranç oynayan adamları gördü ve katılmak üzere yanlarına gitti. Aynı gün İsrail helikopterleri FHKC'nin Ramallah'taki üssüne, örgütün lideri, aynı zamanda eski ünlü FKÖ üyesi ve Beşir'in arkadaşı Ebu Ali Mustafa'nın ölümüne neden olan 2 tane güdümlü füze gönderdi. Mustafa, bugüne kadar İsraillilerin, Filistinli militanların öldürülmesi politikasında 1. hedefti. Ebu Ali Mustafa'nın intikamı, Ekim'de Filistinlilerin Batı Şeria'dan kovulmasını savunan İsrail Turizm Bakanı Rehavam Zeevi, Kudüs'te Hayat Oteli'nde kahvaltısını bitirdikten sonra kafasına 2 kurşun sıkılarak alınmıştı. FHKC sorumluluğu üstlenmişti ve Sharon teröristlere karşı savaş naraları atmıştı. 6 hafta sonra 3 Aralık Pazartesi günü Ariel Sharon Washington'da Başkan Bush'la bir toplantıdan dönmüş ve Filistin hükümetine savaş ilan etmişti. Neredeyse 11 Eylül'den 3 ay sonraydı. Ve ABD'nin Afganistan'ı işgal edeli 8 hafta olmuştu. Sharon, teröre karşı ABD'ye dayanışmasını sundu. Bundan 2 gün önce Kudüs ve Hayfa'da bir araba bombası ve 3 canlı bomba 25 İsrail'in ölümüne ve 229 yaralıya neden olmuştu. Pazartesi Şafak'ta Amerikan yapımı F-16 savaş jetleri ve Apache helikopter hava desteği roket ve güdümlü füzelerle Filistin hükümeti üssüne Gazze'deki ve Batı Şeria'daki polis binalarına saldırmış, Filistin havaalanını ve Gazze'deki Arafat'ın helikopterlerini bombalamış ve bir Filistin yakıt deposuna roket göndererek Gazze kıyısı üzerinde yoğun bir duman bulutuna neden olmuştu. İsrail tankları Batı Şeria şehirlerine girmiş ve bu bölgeleri tekrar işgal etmişti. 13 Aralık'ta intihar saldırıları devam etmiş. İsrail füzeleri Filistin'in Sesi radyosuna isabet etmiş, antenlerini devirmiş ve istasyonu devre dışı bırakmıştı. Helikopter hava desteği Arafat'ın Ramallah'taki ofisine mermiler yağdırmış. Sadece bir parçası ayakta kalabilmişti. Arafat için Sharon'un kabinesinden yapılan bir bildiri geçersizdi. 20 yıl önce Arafat'ı Lübnan'dan süren adamın niyeti şimdi onun Filistin hükümetini parçalamaktı. Oslo resmen tamamen ölmüştü. 2002 Şubat'ında Arafat'ın New York Times'ın konuk yazarları sayfasına bir ricası yayınlanmıştı. Burada Filistinlerin bu çatışmayı sona erdirmek istediklerini ve işgalin tamamen bitmesi ve İsrail'in 1967'deki sınırlarına geri dönmesi durumunda barışa hazır, Kudüs'ü açık bir şehir olarak ve her iki devletin İsrail ve Filistin'in başkenti olarak paylaşmaya hazır olduklarını bildirmişti. Sıcak bir barış diye eklemişti Arafat. Ama sadece eşit olarak masaya otururuz. Yoksa bir yalvaran taraf olarak değil, ortak olarak, bağımlı olarak değil, adalet ve barış çözümü arayanlar olarak, yoksa sadaka olarak ne atarlarsa onu alan yenik bir devlet olarak değil. Sharon ve hükümeti tepki vermedi. Onlar birçok şiddet olayını Arafat'ın idare ettiğine ve onun Camp David'de barış yapma niyeti olmadığına inanıyordu. Şubat'ın sonlarında İsrail savunma gücü Arafat'ın Gazze ve Ramallah'taki üslerine tekrar roket saldırıları yaparak onu kuşatma altına almıştı. Ramallah'taki veya Mukata'daki binalar çok feci bir şekilde moloz haline gelmişti. Filistin liderliği halkımız direnişine askeri işgal bitene ve işgalciler kovulana, özgürlüğü, bağımsızlığı ve halkımızın itibarı kesinleşene kadar devam edecektir diye duyuruyordu. Arafat halkının desteğini kaybetmek üzereyken birden büyük bir popülarite kazanmıştı. Paramparça olmuş bir Filistin bayrağı dumanı tüten yıkıntılar arasında dalgalanıyordu. Bazı bölgelerde Batı Şeria'nın yeniden İsrail tarafından işgali sırasında çok az Filistin direnişi oldu. Bazen direniş barışçıldı. Ramallah'ta doktorlar Arap Bakım Hastanesi'nde ilk yardım koğuşuna yaklaşan tankların önüne oturmuşlardı. Ama İsrail, Nisan ayında Cenin'e saldırınca Cenin mülteci kampından silahlı adamlar karşı ateş açmış ve bunu büyük bir savaş takip etmişti. İsrail askerler zırhlı araçlarını terk ettiler ve Filistinli savaşçıların onlara tuzak kurdukları Cenin mülteci kampının dar sokaklarında silahlı adamları kovaladılar. Buna karşılık zırhlı İsrail savunma gücü buldozerleri kampa dalmış, 130 evden fazlasını, dükkanları ve mülteci kamplarını yok etmiş ve bazı insanları yıkıntıların altına diri diri gömmüştü. En azından 52 Filistinli öldürülmüştü. Bunlardan 22 tanesi sivildi. Çatışmada 23 İsrailli asker öldü. İntifada çökmüştü ama süreç içinde Cenin'deki savaşçılar Filistinliler arasında kahraman olmuşlardı. Yeniden işgale karşı direnişin çok hafif olduğu Ramallah'ta bir fıkra dolaşıyordu. Müslüman bir kadın caddede bir grup erkeğin önünden yürüyerek geçti. Eşarbı gevşekçe bağlanmıştı ve saçı gözüküyordu. Hicabını, başörtünü düzelttiği adamlardan biri ihtar etti. Burada erkekler var. Ah öyle mi diye cevap verdi kadın. İsrailler Cenin'de sokağa çıkma yasağını neden kaldırdı o zaman? 2002 yazında Sharon işgal bölgelerinde Filistin evlerini yok etme politikasını yoğunlaştırdı. Bu 1930'larda Büyük Arap İsyanı'nda İngilizlerin yürürlüğe koyduğu politikaydı. İsrail politikası intihar bombacılarının ailelerine ve diğer militanlara karşıydı. Askeri nedenler için önce Gazze'de ve sonra Doğu Kudüs'te İsrail'in onlardan istediği izin olmadan inşaat yapan Filistinlilere karşıydı. İnsan hakları grupları 10 binle 22 bin Filistinlinin evlerini ve yüzlerce hektarlık zeytin tarlalarını ve diğer ürünleri ulusal güvenliği artırmak için askeri stratejinin bir parçası olarak köklerinden sökülerek bu politika sonucunda kaybettiklerini tahmin ediyordu. İsrail'de buna karşı çıkan seslerin sayısı artıyordu. Bunlardan en göze batanı genç bir İsrailli çavuşa, Ortodoks Yahudisi ve Tel Aviv Hukuk Okulu'nun son dekanının oğlu Yishai Rosenzweig'e aitti. Kadınlar ve çocuklar dahil yüz binlerce insana karşı zorla uygulanan bu kuşatmada yer alamam diye çavuş Rosenzweig bir üstüne yazdığı bir mektupta bildiriyordu. Tüm bir köyü açlığa mahkum edemem ve onların her gün işe gitmelerini veya tıbbi kontrollere gitmelerini önleyemem. Onları politik kararların rehineleri haline getiremem. Şehirleri kuşatmak, helikopterlerle bombalamak terörü durdurmaz. İsrail halkının olumlu oyunu almak için yapılan bir rüşvettir ve bunun anlamı bırakın İsrail savunma gücü kazansın demektir. İsrail politikalarının terörün fidanlığını yarattığını bildiriyordu genç muhalif. 21 Kasım 2002'de saat sabah 7'den biraz önce Nail Ebu Hilal yüksek çimenlerden Batı Kudüs civarındaki Kiryat Menayim'e doğru süründü. Ebu Hilal 23 yaşındaydı ve Batı Şeria'nın Beytülehem yakınlarındaki El Kader'dendi. Sıkıca çekildiğinde göbeğinde geniş bir tümsek yapacak kadar kalın bir palto giyiyordu. Birkaç blok ötede Rafael, Landau ailesi, Dalia ve Yehezkel'le yaşadığı 4 katlı apartmandan çıkıyordu. Bir okul günüydü. 14 yaşındaki Rafael ağır çantasını omuzlarına asmıştı ve merdivenlerden inerek otobüs durağına doğru yürümüştü. Nail Ebu Hilal sabah 7 civarında 20 numaralı otobüse binmişti. Otobüs her gün işe gidip gelenlerle doluydu. Çoğunlukla işçi sınıfı, Yahudiler, göçmenler ve okula giden çocuklar vardı. Saat 7.10'da otobüs Meksika Caddesi'nde Kiryat Menahem'de durdu. Kapılar açıldı. Daha çok işçi ve öğrenci bindi. Tam o sırada Ebu Hilal paltosunun altında vücuduna bağlı bombayı patlattı. Patlama otobüsü parçaladı. Vücut parçaları pencere boşluklarından dışarı fırladı. Bir adamın gövdesi caddeye fırladı. Patlayan bombanın sonucunda kırılmış camlar ve sıcak vidalar arasında kaldı. Çocukların okul kitapları ve sandviçleri etrafa yayılmıştı. Saat 7.20'de Landau'ların dairesinde telefon çaldı. Dalia ve Yehezkel uyuyorlardı. Yehezkel, Amerika yolculuğundan yeni dönmüştü ve hala uçak tutmasının rahatsızlığını duyuyordu. Yehezkel telefona cevap verdiğinde Kudüs'ün batısındaki evinden arayan arkadaşı Daniel'in endişeli sesini duydu. ''Sadece iyi olup olmadığınızı anlamak için aradım.'' dedi Daniel. ''Radyoda bir otobüsün sizin evin yakınlarında Meksika Caddesi'nde patlatıldığını duydum.'' Rafael'in otobüsüydü. Yehezkel biliyordu. Biraz evvel civardan geçmişti. Hemen telefonu kapattı ve televizyona koştu. Patlamanın 20 numaralı bir belediye otobüsüne meydana geldiğini öğrendi. Rafael'in okul otobüsünde değil. İsrail televizyonunda canlı yayında izlerken büyük rahatlaması dehşete dönüştü. Ölü bir adamın kana boyanmış kolu otobüsün camından sarkıyordu. Beyaz maskeli ve eldivenli kurtarma ekipleri cesetleri Meksika Caddesi boyunca plastik torbalara koyup sıra yapıyorlardı. Biri vücudu mavi beyaz kareli bir battaniye ile kapatmıştı. 11 kişi ölmüştü. Yehezkel bunların 4'ünün çocuk olduğunu öğrenecekti. Ambulanslar 49 İsrailli yaralıyı hastanelere yetiştirmeye çalışıyordu. Beytülehem'deki muhabirler Ebu Hilal'in babası Azmi'yi bulmuşlardı. Azmi onlara oğlunu bir şehit olarak gömdüğünü söylemişti. Bu Siyonist düşmanlara bir meydan okumadır demişti. Bir sonraki gün Başbakan Sharon, İsrail birliklerine Beytülehem'e geri girmelerini ve şehri tekrar işgal etmelerini, askeri hapis uygulamalarına başlamalarını, her evi arayarak tutuklamalar yapmalarını ve Nail Ebu Hilal'in annesi, babası ve çocuklarıyla yaşadığı ev dahil olmak üzere 5 evin patlatılmasını istedi. 2 yıl önce İsrail'in güvenliğini artırma sözüyle iktidara gelen Sharon zamanında bombacılar neredeyse İsrail'i 60 kez vurmuştu. Bu sayı bundan önceki 7 yıldan aşağı yukarı 2 kat daha fazlaydı. Sharon'un sözcüsü Arafat'ı ve Filistin hükümetini bölgeleri devretmek için verdiğimiz çabalar ve olası bir ateşkes için yapılan konuşmalar hepsi sadece bir gösteriymiş. Çünkü aslında mümkün olduğunca terörist eylemleri yapmaya çalışıyordunuz diyerek suçladı. Arafat, intihar bombalarını siviller günlük hayatlarını yaşayan normal insanlardı ve onları hedef almak ahlaki ve politik bakımdan suçtur diyerek kınadı. Bombalamalar diye ekledi, işgale karşı meşru direniş yapmayı bile kör terörizme çevirmektedir. İsrail'in Beytülehem'e girmesiyle Batı Şeria'daki önemli şehirlerin işgali Erika haricinde tamamlanmış oluyordu. Otobüs, Hanukkah'ın 8 gece arka arkaya mumların yakılmasıyla belirgin olan Musevi kutlamaları sırasında patlatılmıştı. Bir gece patlamadan sonra Dalia, Kiryat Menahem'deki otobüs durağını ziyaret etmişti ve patlamada 8 yaşındaki erkek kardeşi ve büyük annesi ölen Blue çağındaki bir komşusuyla karşılaşmıştı. Yaşlı kadın torununu okula götürüyordu. Arkadaşları onunla birlikteydi dedi Dalia Blue çağındaki çocuğu hatırlayarak. Hepsi sessizdi. Sadece duruyorlardı. Bir ateş yakmışlar ve Hanukkah duasını tekrarlamışlardı. Bizi kutsa Tanrımız, kainatın efendisi, bizi emirleriyle kutsayan ve Hanukkah'ın ışığını yakmamızı emreden. Ondan sonraki günlerde Dalia ve Yeheskel orada yaşayanların ve ziyaretçilerin mumlardan, çeneklerden, gazete küpürlerinden, ölenlerin resimlerinden, dua kitaplarından, elle yazılmış şiirlerden ve mektuplardan oluşmuş türbeye dönen otobüs durağına muntazam olarak gidiyorlardı. Yaz ifadelerinin yanında ölümlerin intikamını almaya söz veren yazılar da bulunuyordu. Araplara hayır, teröre hayır. Ah İsrail halkı, biz çok büyük çığlık atmadıkça bu hiç bitmeyecek. Ve sadece ondan sonra Tanrı bizi duyacak ve cevap verecek. Gerçek barışa giden yol, eğer biri sizi öldürmeye gelirse onu önce öldürerek ona engel ol. Saldırıdan sonraki gün Landaolara yakın bir yerde yaşayan bir Arap sakini 3 Musevi genç tarafından sırtından bıçaklandı. Sokağın sonundaki bir Filistinli fırın kızgın bir kalabalık tarafından taşlandı ve camları kırıldı. Birkaç gece koruma için polis istendi ve Yeheskel fırıncının ailesine üzüntülerini bildirmeye gitti ve grup liderlerini mantıklı davranmaya davet etmeye çabaladı. Ona hakaret ettiler ve Museviliğini sorguladılar. Yeheskel, Tikkun adlı dergide şöyle yazacaktı. Bitmek bilmeyen terör saldırılarında onların kızgınlıklarını paylaşabilirdim. Ama ben onların ırkçı ve nefret dolu davranışlarını şiddetle reddediyordum. İsrailli dostlarımı bu şekilde gördüğümde kalbim kırılıyordu. Bunlara korku, kızgınlık ve hüzünle bunalmış Kudüs'teki komşularım da dahildi. İntifadanın zehirli atmosferi ve intihar saldırıları Yeheskel'i yeni bir tür uzlaşma çalışmasına yönlendirmişti. Özellikle 11 Eylül'den sonra arayışlarının global ruhsal krize işaret ettiğini düşünüyordu. Şifa, içeriden ve dışarıdan ve bence en güçlü dışarıdan gelmeli diyordu. Amerika'da daha çok zaman geçirmeye başlamıştı ve sonunda çalışmaya devam edebileceği Hartford seminerinde bir görev almıştı. Gittikçe daha açık oluyordu dedi. Hartford'da olmalıydım ve Dalia da orada, Kudüs'te olmalıydı. Diğer aileler Avrupa'da, Amerika'da veya Avustralya'da güvenli sığınaklar aramaya giderlerken Dalia onları izliyordu. Birçok insan çocuklarını korumak ve daha güvenli bir yer bulmak amacıyla İsrail'den ayrılıyor diye Dalia 2002'nin sonbaharında günlüğüne yazmıştı. Ama bu düşmanlarımızın istediği şey değil miydi? Ama diğer taraftan Rafael de o otobüste olabilirdi. Bu şartlar altında yapılacak şey neydi? İsrail'de ailesi ve arkadaşları, dünyanın başka taraflarında olmayan birçok insan vardı. Onların benim burada sahip olduğum tercih lüksleri yoktu. Onları yüzüstü mü bırakmalıydım? Dalia kararını verdi. Burada kalmayı seçiyorum diye yazdı. Zor günlerde gidersem kendi yüzüme bakmaya cesaretim olmaz. Acı çekmek ve umut etmek için burada bulunacağım. Bu olanların bir parçasıyım. Bu karmaşanın bir parçasıyım. Problemin bir parçasıyım. Çünkü Avrupa'dan geldim. Çünkü bir Arap evinde yaşıyorum. Çözümün bir parçasıyım. Çünkü seviyorum.